Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi bu güzel mevsimin her türlü feyzi üzerimize olsun efendim. Aziz dinleyenlerim, bir irfan mektebi programında yine siz aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Bir önceki sohbetimizde tefekkür dediğimiz sadece yaratılanlar arasında insana mahsus olan o düşünme kabiliyetinden daha özelde de daha derin düşünme, hikmete doğru bir yönelme kabiliyetinden bahsetmiştik. Tarih boyunca insanla diğer mahlukat arasındaki ana farkın ne olduğu konuşulmuş, tartışılmış ve bir takım özellikler olmakla beraber merkeze insandaki bu düşünme kabiliyeti, hadisatın daha arka planlarını okuma kabiliyeti, istidadı ön plana çıkmış. Onun için de gerçekten hayata yön veren aziz dinleyenlerim, önce içimizde olan düşüncelerdir. Buna belki niyetlerimiz diyebiliriz. İş dünyamızda dönüp dolaşan fikirler diyebiliriz. O bakımdan insanın hayatı en güzel yaşayabilmesi için iç dünyasındaki düşünce ikliminin berraklaşması, saflaşması, hep hayra, güzelliğe, iyiliklere doğru yönelmesi gerekiyor öncelikle. Bunun için de İslam düşünürleri, Allah dostları, güzel insanlar hep insana önce iç dünyandaki niyetleri, düşünceleri, meyilleri kontrol altında tut. Oradan yola çık. Dış dünyanı güzelleştirebilmek için içinde bir güzellik yaşamaya, niyetlerini güzelleştirmeye, hüsnü zan sahibi olmaya, daima güzel düşünmeye ve sonra da bu güzel düşüncelerin üzerine güzel hareketler inşa etmeye davet etmişler. Mesela Ebu Süleyman Darani Allah dostlarından buyuruyor ki, İnsan dünya merkezli düşündükçe bu düşüncesi onu ahirete perdelemiş olur. Ama ahiret merkezli bir düşünce geliştirirse o zaman da içinde hikmet büyümeye başlar. Ve bu düşünce onun kalp dünyasını uyandırır. Yine Ebu Süleyman Darani, gözünüze ağlamayı, kalbinizle düşünmeyi adet haline getirin. Gerçekten gözyaşı yine insanın içindeki merhametin neticesidir. Derin bir düşüncenin neticesidir. Gözyaşıyla düşünce arasında çok sıkı bir bağ vardır aziz dinleyenlerim. Bu bakımdan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi ağlamayan gözden Allah'a sığınmaya davet ediyor. İnsanın tabii bu gözyaşı da netice dünya için değil, daha çok Rabbi ile olan ilişki, belki iş dünyasında ilahi vuslata duyduğu özlem, belki özlemiş olduğu güzelliklerle ilgili bir gözyaşı olmalıdır. Yoksa dünya için gözyaşı dökmek elbette ki makbul bir gözyaşı değildir. Belki o da gözyaşının adeta bir israfıdır. Yine İbn Abbas radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki, insan hayrı düşündükçe bu düşünce insanı hayra davet eder. İş dünyasında kötülüğe nedamet düşünceleri başladıkça da bu defa kötülüğü terk etmeye davet eder insanı. Öyleyse her halükarda insan hep iç dünyasına bakmaya, içinde nelerin dolaştığına, hangi düşüncelerin ön plana çıktığına dikkat etmek durumundadır. Aziz dinleyenlerim, belki bu nakilleri bir hadis-i şerife dayandırmak gerekirse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önümüze koyduğu bu düşünce ufkuna bakmak gerekir. Buyuruyorlar ki sevgili Peygamberimiz, bir insan iç dünyasında bir hayra, bir güzelliğe, bir iyiliğe niyet ettiği an melekler sadece bu niyetten, bu güzel düşünceden dolayı o kul için onun amel defterine bir ecir yazarlar. Sadece düşünce planında kalsa bile. Daha sonra eğer insan bu hayrı yaparsa, önce sağlam bir düşünce üzerine, güzel bir niyet üzerine geliştirmiş olduğu o düşünce üzerine o hayrı işlerse, o güzelliği yaparsa, bu defa o temiz düşüncenin üzerine inşa olan bu hayra, bu salih amele 10 ecir yazarlar. Ama insan bir kötülüğü düşünürse melekler beklerler. Acaba düşüncesini değiştirecek mi diye. Eğer bu düşünceyi değiştirir, bu menfi düşünceyi bir müspet düşünce haline getirir, İçinde bir değişiklik yaşarsa melekler tekrar ona yine bir ecir yazarlar. Niye bir ecir yazarlar? Çünkü iç dünyasındaki bir yanlışı düzeltme kabiliyetine ulaşmıştır, düzeltme başarısına ulaşmıştır insan. Demek ki hemen içimizde bir takım yanlışlıklar olduğu zaman onları düzeltme gayretine, yanlış şeyler geldiğinde onları iyiliklerle yeniden değiştirme gayretine girmek gerekiyor. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bir insan içinde kötü niyeti, kötü düşünceleri önleyemez, sonra da o istikamette bir kötülük işlerse de onun da karşılığı sadece bir günah olarak yazılır. Demek ki aziz dinleyenlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim iç dünyamıza, düşüncelerimize, niyetlerimize çok önemsememiz gerektiğini ifade ediyorlar. Bizi teşvik ediyorlar. Bu bakımdan da belki İslam ahlakının en önde gelen tavsiyelerinden veya esaslarından birisi hüsnü zan dediğimizdir. Yani önce Cenab-ı Hak hakkında hüsnü zan. Nitekim kutsi hadiste merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri bu hadisi çok naklederlerdi. Yüce Rabbimiz, ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl arzu ederse öyle zannetsin. İşte düşünceyle çok yakın alakası olan bir kutsi hadis bu. Bir insan Rabbini Gafur, Rahim, Tevvab, Rezzak olarak düşündükçe Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri kuluna o tip tecellilerde bulunur. Allah korusun insan Rabbi hakkında hüsnü zanda bulunmazsa, o zaman da yine farklı tecellilere mazhar olabilir. Bu bakımdan da hüsnü zan dediğimiz aslında düşüncemizin güzelleşmesi demek. Hüsnü zan her hususta doğru zan beslemek, güzel zan beslemek. Onun için de insanın bu tefekkür ufkunda, düşünme ufkunda çok salim bir yolculuk yapması gerekiyor. Tabii ki tefekkür denildiği zaman, düşünme dediğimiz zaman üç ana unsur var insanın düşünmesi gereken. Bir, şu içinde bulunduğu kainat, sonra bizatihi kendisi, sonra da Allah Teala'nın insana en büyük ikramı olan Kur'an-ı Kerim. İnsan bu üç alanda eğer sıhhatli bir düşünceye, sıhhatli bir tefekküre muvaffak olabilirse, elbette ki hem iç dünyasında büyük açılımlar olacak, fütuhatlar olacak, başka tecellilere mazhar olacak düşündükçe, tefekküre daldıkça, hem de hayatında ameli salih dediğimiz güzellikler daha farklı şekilde tecelli edecek. Tabii bu üç esasdan evvel insanın iç dünyasında dikkat edeceği en önemli husus kendisini yaratan Yüce Rabbi ile ilgili ilişkisidir. Buna genelde İslami terbiye esaslarını derc eden büyük alimlerimiz ona kulun Rabbi ile arasındaki muamele diyorlar. Yani kul Rabbi ile nasıl bir ilişki kuracaktır, nasıl bir kalbi ilişki kuracaktır, neleri düşünecektir ve hayatına nasıl bir yön verecektir? İşte burada İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, kul her gün sabah ve akşam bir tefekkürü adet haline getirmeli. Hem sabah tefekkürü olmalı insanın, hem de bir akşam tefekkürü olmalı. Bunun muhtevası nedir? Bunun muhtevası, İnsanı Allah'tan uzaklaştıracak ve Allah'a yaklaştıracak hallerin farkına varmak. Tefekkürün merkezine insan bunu koyacak. Hangi hal beni Allah'a yaklaştırır, hangi hal beni Rabbimden uzaklaştırır? Onun için de özellikle İmam Gazali Hazretleri'nin belki bütün o telifatının merkezine koyduğu insanı helak eden esaslar ve insanı kurtuluşa götüren esaslar şeklinde özetlediği o ana konuyu, ana iskeleti insan hiçbir zaman gündeminden düşürmemiş olacak. Bunun için de her ahiret yolcusunun bir defterinin bulunması ve gerçekten bu defterin bir tarafına kendisini Allah'tan uzaklaştıracak menfi sıfatların bir tarafına da kendisini Allah'a yaklaştıracak ebedi kurtuluşuna vesile olacak hususiyetleri dikkatli bir şekilde yazması. Ve her günde defterini açıp o deftere bakması ve buna göre de kendini ayarlaması gerekir der İmam-ı Gazali. Tabii burada bu esasları tekrar Hazret şöyle bir özetler. Der ki eğer defterin sol tarafına bakıp burada benim için tehlikeli hususlar var. Bunlardan birisi bende bulunuyorsa veya birkaçı bende bulunuyorsa bununla ilgili benim zor bir hesabım vardır. Ama diğer tarafta da bir güzellikler var. Defterin sağ tarafında da bunlarla ben ne kadar buluşabiliyorum? Bunlardan hangisi bende var diye her sabah insan bu hayat defterine bakmalı der Gazali. Onun için de deftere baktığında da bunlardan hemen gözüne çarpan ilk hususu kendisinde olup olmadığını kontrol ettikten sonra onu gidermenin çaresine bakmalı. Ve bunları da defterin her iki tarafını da gerek mühlikat dediğimiz insanı Allah'tan uzaklaştıran ebedi helakine sebep olan hususları gerekse münciyat dediğimiz insanı ebedi kurtuluşa götüren hususları İmam-ı Gazali 10 madde halinde ifade ediyor. Tabii öncelikle de mühlikat denilen insanı helake götüren hususları 10 madde halinde şöyle sıralıyor ki insan gerçekten şöyle böyle iç dünyasına bir baktığında acaba bunlar bende var mı yok mu diye hemen bunları fark edebilir. Başta diyor Gazali Hazretleri cimriliktir. Yani eli sıkılıktır. Allah'ın verdiği kendisine maddi manevi güzelliklerden başkasına hiçbir şekilde vermeme hasisliğidir. İnsanın dünya hayatını da ahiret hayatını da berbat eden en kötü vasıf insandaki bu hasislik ve cimrilik halidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim takvayı anlatırken ilk maddeye Allah Teala bizlere infak emri koyuyor. Elif, la, mim, zâlikel kitâb, la raybe fîh, hüden lil müttakîn, ellezîne yu'minûne bil gâib ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Bu takva sahipleri, Kur'an'ın kendilerine hidayet rehberi olan takva sahipleri, gaybe inanan, bu inancından hemen sonra da infak özelliğini taşıyan insanlardır. Dolayısıyla özellikle belki bu mübarek aylar dediğimiz bu üç aylarda Recep, Şaban, Ramazan gibi bizi ebedi bayrama hazırlayan bu üç aylarda özellikle de o insanda varsa o cimrilik damarı, o damarı ne yapıp yapıp kapatmaya, daraltmaya ve bunun karşılığı olan cömertliği açmaya gayret etmek lazım. Bir ikinci husus on maddeden, insanda belki doğduğunda olmayan fakat daha sonra bir takım kazanımlar sonunda kendine baktığında bunları kendi kazancıyla elde ettiğini zanneden bir takım kıymetler için insanın böbürlenmesi. Üçüncü husus, insanın kendini beğenmesi. Dördüncüsü, riya dediğimiz gösteriş. Beşincisi, haset. Altıncısı, fazla hiddet. Kontrol edilemeyen öfke. Yedincisi, oburluk dediğimiz o doyumsuzluk. Sekizincisi, gerçekten o kontrol edilemeyen şehvet. Dokuzuncusu, mal sevgisi. Onuncusu da makam sevgisi, mevki sevgisi. Eğer insan bu 10 kötü sıfattan birilerini kendi hayat defterinde görüyorsa, deftere baktığında bende bunlardan şunlar var diye Gazali'nin ifadesiyle hemen bunun çaresine bakmalı ve bu hasetten kurtulduğunun da farkına vardığı zaman elhamdülillah deyip adeta onu defterinin üzerinde çizmeli der. Bundan kurtuldum. Ayet-i kerimede bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun buyuruluyor. İnsan adeta her sıkıntıdan, her problemden kurtulduğunda da kendisini bu kurtuluşa muvaffak eden Yüce Rabbe bir hamd halinde olmalım. Aziz dinleyenlerim, defterimizin bir diğer tarafında ise ne vardır? Bizi ebedi saadete götürecek güzellikler var. 10 maddeden müteşekkil olan bu güzelliklerin başında da en başta günahlara nedamet gelir diyor. Yani insan zaten defterinin sol tarafındaki bu menfilikleri görünce yapacağı ilk şey bunlardan dolayı bir pişmanlık duymaktır. İkinci husus, bir takım iptilalara, bir takım imtihanlara karşı sabırlı olmaktır. Sıhhatiyle ilgili insan bir imtihan içinde olabilir, maddi varlığıyla ilgili bir imtihan içinde olabilir, dostlarıyla, ahbaplarıyla ilgili bir sıkıntının içinde olabilir. Bunlara farklı imtihanlar, sınav alanları diyoruz. Bu sınav alanlarında da insan gerçekten sabırlı olacaktır. Yani sabır. Üçüncüsü, çok ince bir sır ki Allah Teala'nın kazasına, takdirine razı olmak. Gerçekten belki iman esasları içerisinde aziz dinleyenlerim, en ince nokta bu rıza halidir. Dördüncüsü, şükür hali. Yine insan hem razı olacak hem de gerçekten Allah Teala'nın üzerinde verdiği bütün nimetlere şükür halinde olacak. Olmayanın derdinde değil, olanın farkında olmak ve olana şükür duyguları içerisinde yaşayabilmek. Beşincisi, havf ve reca halinde olmak. Altıncısı, dünya merkezli olmaktan kurtulmak. Yedincisi, amelde ihlas. Sekizincisi, bütün mahlukatla iyi geçinmek. Dokuzuncusu da Allah muhabbeti ve onuncusu da Cenab-ı Hakk'a karşı gerçek bir tazim. Yani huşu hali. Ve insan yukarıda bahsedilen kötü vasıflardan birinden kurtulduğu vakit onu defterinden silmeli. Bundan kurtulmasının Allah'ın fazlıyla olduğu için de yine Cenab-ı Hakk'ı şükretmeli. Bundan sonra da o diğer 9 menfiye hususu alıp bir bir bunları adeta hayat defterinden silmeli. Ahiret yolcusu bu şekilde bir gayret içerisinde, bir çalışma içinde olmalı. Diğer güzelliklerle buluştukça da her zaman hamdini, şükrünü artılmalı. Kısacası insanın o geniş tefekkür sahasına dalmadan Rabbi ile olan ilişkisini, böyle bir hayatını bir ciddi kontrol altına almalı. Daha özetle söylemek gerekirse de esas tefekküre kendi iç dünyasında, kendi içinde, kendi hayatının nasıl gittiğiyle ilgili olarak yoğunlaşmalı. Yüce Rabbimiz bu mübarek mevsimlerin bereketiyle kendi iç dünyamızı güzel okumaya, içimizdeki menfilikleri düzeltmeye, içimizde güzellikler yaşartmaya bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.